Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yaklaşık 10 senedir ruh sağlığı alanında psikiyatrist olarak çalışıyorum. Son 5-6 senesi biraz daha DHB üzerine yoğunlaştım. Bugün DHB tanısına psikanalitik bir şekilde nasıl bakabiliriz? Biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu tanı sadece nörobiyolojik değil, aynı zamanda derin bir psikodinamik hikayeyi de sahip. Hani biraz böyle şey gibi oldu. PubMed'i kaydırdım, kaydırdım, kaydırdım. Artık psikodinamik makalelere kadar geldim. DHB'de çok fazla psikodinamik, psikanalitik makale yok ama eninde sonunda birileri bu konuyu bu bağlamda da ele almışlar. Psikanalitik bakış açısından DHB iki temel kuramsal yaklaşımla ele alınıyor. Ego psikologları ve nesne ilişkileri çalışanlar DHB'ye birlikte bakmışlar. Ego psikolojisi perspektifinden baktığımızda DHB semptomları çocuğun deneyimlerini sentezleme, düzenleme ve bütünleştirme gibi ego işlevlerinde yaşadığı zorlukların bir göstergesi. Aslında bir anlamda Barclay'in yürütücü işlevlerdeki bozukluk teorilerine de çok yakın ego psikologların açıklaması. Fakat buradaki kuram böyle daha nasıl diyeyim, nöropsikolojik bir yerden değil, biraz daha farklı yaklaşımları da içinde barındırıyor. Gilmore'un çalışmaları burada biraz önayak oluyor. Aslında temelde şöyle söylüyor. Birçok DHB kuramında şöyle bir şey var. DHB'li çocuklarda şu bozuktur. Ondan dolayı şunlar şunlar şunlar olur. Burada da Gilmore diyor ki DHB'li çocuklarda ego bozuklukları vardır. Yani bir ego psikoloğu olarak. O yüzden de bu kişilerde buna göre bazı belirtiler ortaya çıkar. Hani bunu anlamak çok zor değil. Beynin ön loblarında yürütücü işlev bozuklukları teorisi gibi aslında ego psikologları da buna benzer bir şey söylüyor. Çünkü yürütücü işlevler, planlama, organizasyon, karar vermeyle ilgili işlevleri bize bu konuda yardımcı olan o yürütücü işlevler, psişik yapının ego işlevleriyle benzer şekilde aslında tanımlanıyor. Bu yüzden klinikte gördüğümüz plan yapma zorluğu, birden fazla görevi yerine getirememe, dürtüleri engelleyememe ve ödül için bekleyememe gibi DEB'de çok sık gördüğümüz yürütücü işlev eksiklikleriyle doğrudan ilişkili olabilir. Hatta Gilmore bir örnek veriyor. Bu örnek bence kıymetli bir örnek. Pek çok anlamda da konuşulabilir. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu veriyor ve bu kız çocuğuna şöyle diyor. Nesneden nesneye atlıyordu. Bana sorarsanız dinamik bağlamda sembolik bir şey de var. Yani buradaki nesneler, tabii ki çocuk belki orada işte oyuncaklar ya da bir şeyler üzerinden anlatıyor ama nesneden nesneye atlayan bir çocuktan bahsediyor. Hiçbir etkinliğe bağlı kalamıyor. Oyununa anlam katamıyordu. Bu kısım önemli. Yani oyun oynamaktan bahsetmiyor. Yani sadece bir oyunun kurallarına uymaktan da bahsetmiyor. Oyuna anlam katmaktan bahsediyor. Oyunu sözel ifade ya da kategori olmadan eşyaları çantaya doldurmaktan ibaretti. Pek çok DHB'li bireyde gördüğüm aslında benim de yaptıkları şeylere bir anlam katamamak. Yani diyelim ki bir işte çalışıyor. Ya ben bu işi yapıyorum da hani bu ne yani? Ne işe yarıyor? Bir takım verileri giriyorum. O verileri birilerine forwardlıyorum. İşte birileri bunu analiz ediyor da hani günün sonunda ne oluyor? Ya da ben bu dersleri çalışıyorum. Tamam, matematik çalıştım, fizik çalıştım. Peki ne yani? Bunun anlamı ne? Aslında DHB'li bireylerle çok çalışınca şimdi Gilmore'un yaptığı şeye benzer bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Yani hadi ilaç verelim. Hadi bakalım bunlar düzelecek değil. Tıpkı Gilmore'un yaptığı gibi çocuğun oyununa katılmak gerekiyor. Çok güzel yapıyor onu. Yani az önce verdiği örnekteki şeyi düşünün. Çantaya bir şeyleri koyup bir şeyleri çıkaran bir kız, hani eşyaları çıkarıyor, koyuyor. Gilmore oyunun içine dahil oluyor ve diyor ki hani mesela ben kim olmalıyım burada ya da ne paketlemeliyim? Yani en azından hani onunla beraber bu döngüyü kırmaya çalışıyor. Aslında bir psikiyatristin, bir terapistin yapması gereken bir şey bu. Yani psikofarmakolojik bir yaklaşım, yani ilaçlarla yürütülen bir tedavide de. Hadi bakalım anlat bana. Yani sen tamam oradan alıyorsun, o belgeyi açıyorsun. Sonra onunla ilgili bazı çizimler yapıyorsun. Sonra o çizimler işte bir 3D bir şeyde bir şeye dönüşüyor. Peki ne oluyor? Hani senin iç dünyanda ne oluyor? Bu ortaya çıkan proje neye benziyor? Ne anlama geliyor? Gel senle biz bunları konuşalım. Gilmore'un yaptığı gibi. Yürütücü beyin işlevlerindeki eksiklikler, hani Barclay'in çok meşhur o teorisine benzer bir şekilde, pek çok DHB teorisinin söylediği gibi, ego işlevlerindeki eksiklikler bir şekilde gelişimsel olarak da iç içe geçmiş olabilir. Yani bunları böyle birbirinden çok ayırt etmek kolay değil. Bir diğer kuramcı Jones, o da son yıllarda öne çıkan bir kuramcı, DHB'li çocukların özellikle zaman algısında bir problem olduğunu söylüyor ve daha da önemli bir şey söylüyor. Fantezi ile gerçeği ayırt etmede bu kişiler bir problem yaşıyor. Yani ne fantezi ne gerçek? Aslında neredeyse bütün analitik kuramın üzerine kurulu olduğu şey değil mi? Yani gerçeklik var bir yerde, bir de fanteziler var, rüyalar var, bir takım mitolojik hikayeler var, gündüz düşleri var. Bunlar gerçeklikle uymuyor bazen. Ve terapide hani bunları konuşulabilir, bunlar işte serbest çağrışımlarla bir takım mesela savunma mekanizmalarını fark ederek, bir takım psikik çatışmaların işte üzerinde, etrafında konuşarak anlaşılabilir, bilinçli bir yere getirilebilir. Ama belki DB'li bireylerin yapmakta yine zorlandığı şeylerden birisi gerçekliği örneklemek. Yani burada bir güçlük var. Yani gerçeklik algısı zayıf olduğunda bununla paralel bir şekilde zaman kavramı da tam oluşamıyor. Bu yüzden çocuk bir nesneden diğerine geçiyor, o aradığı tatmini tam toplayamıyor. Çünkü hani ne kadar onda kaldı, ne kadar ötekine geçti, hani ne kadar sürede geçti, bunları da çok fazla ayırt edemiyor. Burada da Jones Gilmore'un yaptığına benzer bir şeyi deniyor. Terapisti çocukla bir füzyon haline getiriyor ve kelimelerle, jestlerle, bazı vücut diliyle, hareketleriyle çocuğun içsel duygularını yansıtmasını öneriyor. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var. Jones'a göre sahiden bence çok önemli bir kısım. Gerçeklik çocuğun egosu için aşırı uyarıcı bir kaynak olabilir. Yani çocukların belki de egoları, hani herkes için aynı şey geçerli olmasa bile, bazen yetişkinler için bile bu geçerli. Gerçeklik egonun kapasitesinin biraz üzerinde olabiliyor. Aşırı uyarıcı, yani hiperstimülasyon. Adeta hani böyle sizin filtrelerinizi yıkıp geçen bir şey. O yüzden hani gerçekliğin bu aşırı uyarıcı olması hali egonun uyaran engelleme kapasitesinin zayıf olmasıyla da alakalı olabiliyor. Burada iki kişiyi anmak lazım. Zaten biri Freud. Freud'un uyaranı engellemekle ilgili kavramları ya da belki daha da önemli Freud'un bu kavramlarını ileri taşımak anlamında Hartman'ın adaptif ego işlevleri teorisi burada devreye girer. Normalde ego, hani bu hep söylediğimiz bizim böyle işte bazı süpervizyonlarda çok konuştuğumuz şeylerden biri. Ego güçleri. Bazen böyle ağzımıza sakız olmuş gibi. Hoca böyle diyor ki evet, bu hastanın ego güçlerini biraz arttırmak gerekiyor. Ego güçleri üzerine çalışmak gerekiyor. Ego güçleri zayıflamış. Hani böyle kol kası gibi bir şey canlanıyor kafamızda. Ama hani ne buna deriz, hani nasıl deriz, nasıl canlandırırız bilmiyorum ama sahiden bu ego güçleri, ego insanın sıkıntıları, bazı çatışmalı durumları, böyle çok içine alamadığı şeyleri diyelim. Hani bunlarla biraz baş etmesine yardımcı oluyor. Ve ego DB bağlamında da bakarsak dış uyaranları belli bir eşiğin altında tutuyor ki kişi işlevselliğini koruyabilsin. Bunu nasıl yapıyor? Bazı savunmaları kullanarak, bilinç dışında bazı materyali iterek. Yani buna hepimizin ihtiyacı var. Yani hepimiz, bizi çok rahatsız edecek, canımızı yakacak, bizi belki ne bileyim küçük düşürecek, öfkelendirecek, üzecek, değersiz hissettirecek, anlam dünyamızı sarsacak bir şeyle karşılaştığımızda bunu kullanıyoruz. Yani bu bizim adaptif bir tarafımız. Yani belki de çok önemli bir tarafımız. Bazen hani kişinin o ego güçleri zayıfladığında bunu yapamıyor. Yani artık böyle baş edilmez bir yere geliyor. Hastalanıyor. Ve çocuklarda da böyle bir şey mümkün. Çünkü çocuklar da henüz çok da gelişmiş de değil. Yani ve çok gelişmediğinde, bu mekanizma zayıf olduğunda, hatta belki yetişkinliğe daha gidiyor da bu hani zayıflık. Çocuk tüm uyaranları yoğun biçimde yaşıyor. Bir filtreye tabi tutamıyor böyle. Pataküte, hani ne oluyorsa çok geçirgen bir şekilde her şey onun iç dünyasına doğru böyle hızlıca, süratli bir şekilde geliyor. Freud'un 1895'te tanımladığı kateksis aslında çok önemli bir şey. Yani o ego dikkati hoşnutsuzluğu azaltacak şekilde yönlendirmelidir diye söylüyor. Fakat hani bu başarısız olduğunda çocuk nesneden aşırı uyarılır ve burada aslında o aşırı uyarılmanın verdiği huzursuzlukla beraber hiperaktivite benzeri bazı motor boşalmaların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi gerçeklikten biraz bahsettim, fanteziden bahsettim, gerçeklik örnekleme kapasitesinden şimdi biraz bahsedelim. Buradaki eksiklik ya da buradaki aşırılık, insanın zaman algısını ya da hassas kişiler arası ilişkileri ve ikincil süreç düşünmenin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Freud'un önemli terimlerinden bir tanesi. Bu secondary process thinking, yani ikincil düşünce süreçleri, mantıklı ve gerçekliğe biraz daha yakın, buna bağlı düşünmeyi burada söylüyoruz. Birincil düşünce süreçleri biraz daha fanteziler, düşler, çocukluğun belki daha erken döneminde, bebeklik döneminde de daha fazla olduğunu bildiğimiz bir şey. İkincil süreçler daha gerçeklikle alakalı. Freud zaten bu şizofreniyle alakalı konuştuğunda da hani birincil süreçlerle ikinci süreçler arasındaki o kopukluktan bahsediyor. Gerçekliği düzenli bir şekilde hani kavrayamayan, örnekleyemeyen, bu belki İngilizce kavramı hani sampling reality galiba, biraz böyle çevirirken anlamı bozuluyor ama bu kişi düşüncelerini düzenlemekte zorlanır. Hani fanteziyle gerçek karışır. Plan yapmak veya problem çözme becerisi, bunlar da soyut şeyler olduğu için aslında zayıflamış oluyor. Şimdi gelelim diğer meseleye. Nesne ilişkileri perspektifi. Klein'i, Melanie Klein'i hepiniz duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Duymadıysanız da şimdi duydunuz. Onun hani böyle 50-55 sayfa olan Haset ve Şükran diye bir kitabı var. Aslında orada çok kısa bir kitaptır ama böyle İnsan okuduğunda yani 50 sayfa çok böyle bir ayda falan bitiyor. 3 günde 5 günde bitmiyor. Yani ben en azından öyle çok süratli bir şekilde okuyamamıştım. Anlamak biraz güç oluyor. Özellikle daha erken yaşlarda okuduğunda. Şimdi belki okusam daha hızlı kavrayabilirim. Burada tabii hani o çok basitçe hani annenin memesi, iyi nesne, kötü nesne, iyi nesneyle kötü nesnenin entegrasyonu. Yani buna dayalı bir kuramsal perspektif var. Ve DB'yi de aslında hani bu bağlamda kişiler arası etkileşimlerdeki bozukluklardan kaynaklanan bir durum olarak görebileceğimizi söyleyen bazı kişiler var. Fakat bu model aslında sadece bebeğin çocuk ilişkisine de odaklanmıyor. Burada mesela çatışmalı kardeş ilişkileri önemli. Bunları belki hastaların hikayelerini derinleştirirken iyi sormak lazım. Tabii hani nasıl çatışmalı? Yani hangi kardeşlik ilişkisinde çatışma yok değil mi? Yani işte erkek kız olur. İşte kız der ki erkeği daha çok seviyorsunuz. Erkek der ki işte kız ayrıcalıklı. Büyük olan küçüğü daha çok seversiniz der. Küçük olan işte abim ablam daha şey sizin için der. Kardeşlerde de değil mi? Yani böyle bir haksızlığa uğruyoruz. Yani bana sanki daha az destek olundu gibi şeyler var. Hani böyle şeyi okları üzerime çekmeyeyim. Hani Veysi Bey hep söylüyor ya işte hiçbir kardeşi aynı anne baba yetiştirmemiştir diye. Doğru da söylüyor bazen değil mi? Yani şartlar değişiyor. Hani anne babaların yaşadığı dönemler, yaşları, anne babalık becerileri. O yüzden hani kardeşlerle çatışmalarda çok olağan bir şey ama tabii bunun miktarını düşünerek biraz daha bu konuya yoğunlaşabiliriz. Yani DB'de nasıl bir etkisi var diye. Ya da yani annenin ya da babanın yokluğu, annenin ya da babanın aşırı ilgisi, travmatik deneyimler, yaz süreçleri, depresyon gibi pek çok faktörü kapsayan bir takım araştırmalar var. Özellikle nesne ilişkileri bağlamında. Bu kişilerde mesela şöyle bir çalışma yapmışlar. 500 tane DB'li çocuğu alıyorlar ve organik beyin problemleriyle birlikte erken duygusal ihmal ve ulaşılmaz ebeveyn gibi alanları içeren bir sendromu tanımlıyorlar. Yani bu kişilerde bir duygusal ihmal olduğu söyleniyor. Şimdi duygusal ihmal tabii hani böyle yine kavramsallaştırması zor bir şey. Çünkü genellikle hani böyle kurcaladığınızda çıkan da bir şey ama bunu böyle iyi etüt etmek lazım, iyi anlamak lazım. Ama şu çok tipiktir yani hani beni işte karnımı doyurdular, okula gönderdiler, ödevini yap dediler ama bundan daha fazlasını hatırlamıyorum. Annemle babamın bundan daha fazlasını bana verdiğini hatırlamıyorum. Duygularımdan konuştuğumu hatırlamıyorum. Bunlar sık duyduğumuz şeyler olabiliyor. Ve hani belki de bu yüzden DB'de erken nesne ilişkilerindeki bozulmalar, ego ve benlik gelişimindeki aksaklıklar ve aile yaşamından kaynaklanan zorluklarla şekillenen çok faktörlü bir durum olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani bu meseleyi herhalde böyle beyin gelişimine, frontal korteks kusuruna da indirgememek gerekiyor. Zaten diyelim ki frontal korteksinde kusur olan bir çocuk muhtemelen ilişkilerinde de yansıyacak. Yani bunun böyle tek başına biyolojik bir yerden gitmesi çok mümkün değil. Gilmore ego işlevleri perspektifini benimsiyor ama biyolojik eğilimlerin yanı sıra ilişkisel sorunların da süperego gelişiminde bozuklukların göstergesi olabileceğini söylüyor. Bu yüzden terapiste de bir rol biçiyor. Yani çocuğun ego işlevlerini anlamak için hem biyolojik temelleri hem de ebeveynin çocuğa sabırla ödül verileceğine dair güven geliştirme kapasitesini değerlendirmeyi öneriyor. Yani burası çok önemli bence. Yani çocuğunun gelişimi için bir belki ödül beklentisiyle ilgili hassasiyetlerini geliştirmek için sabırla bekleyen bir ebeveyn Yani herhalde bizim en çok ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Peki bu meseleyi hani tedavi etmek, yani terapi bağlamında nasıl mümkün olabilir? Yani psikodinamik psikoterapiden hareketle konuşuyoruz. Çocuk, yetişkin hani ne yapıyor? Egonun analiz etme, sentezleme ve bütünleştirme işlevleriyle ilgili bir zorluk yaşıyor ve terapide bunların herhalde üzerine gitmek lazım. Yine nesne ilişkileri bağlamında bakarsak, bağlanma yine aslında değil mi? Orada da hani bağlanma kuramı onun merkezinde. Çünkü erken dönemdeki bağlanma kusurları, o bağlanma ilişkilerindeki bozulmalar çoğu zaman da aslında travma ile ilişkili oluyor ve çocuğun güvenli ya da böyle daha dağınık bağlanma yapısı karşımıza çıkabiliyor. Bu aslında tedaviye yanıtı da belirliyor. Çünkü genellikle böyle çok güçlü bağlar kuramamış, çok böyle güvenememiş insanlara birileri geliyor sizin karşınıza. Ve sizden de dürüst olayım, çok fazla şey bekliyorlar. Yani ben dikkatim şöyle olsun, işte konsantrasyonum böyle olsun, kendimi işte işe verebileyim, ilişkimdeki problemler azalsın, duygularımı regüle edeyim, böyle ani tepkiler vermeyeyim, akademik hayatta, iş hayatında, sosyal hayatında başarılı olayım. O yüzden buraya geldim. Tamam, ne güzel, hani hoş geldin. Şimdi bunların hepsini nasıl yapabiliriz ki yani? Bunların hepsi değil mi? Bir zaman istiyor. Ve bu zaman senin buraya düzenli gelmen, hani bu ilişkiye güvenmen, buraya bir yatırım yapman, bunlarla alakalı bir yerden ilerleyebilir. Geçmişinde hani bu tarz alışkanlıkları olmayan birisini çok da belki nasıl diyeyim, çok da köşeye sıkıştırmamak lazım. Ben hani bu konuda kendim de mesela kişisel olarak bir gelişim kat ettiğimi düşünüyorum. Yani şunu söylüyorum, yani hani ben çok iyi oldum, çok iyi bir yere geldim diye söylemiyorum. Bunu gerçekten hani insan böyle kendiyle ilgili bir şeyden bahsedince de zor oluyor ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bununla ilgili çok fazla makale okudum, çok fazla derse girdim. Bu konuyu anlatan insanlara çok fazla soru sordum. Yani hala çok okuyorum çünkü bir şeyleri güncellemek gerekiyor ki o ağacı dallandırmak gerekiyor. Yani gövdesini böyle çok sağlam bir hale getirdikten sonra dallandırmak gerekiyor. Tamam, bunları yapıyorum. Ama bir de o güven ilişkisi nasıl kurulur onları öğrenmeye çalışıyorum. Yani bu benim bu son 5-6 senedir belki de en çok yoğunlaştığım şey. Yani sabırla, yani işte randevusuna geç kalan bir DB'li bireyi sabırla karşılamak. Onun ilacını rastgele kafasına göre kullanmasını sabırla karşılamak. Uyuyakalıp seansını unutmasını, kaçırmasını sabırla karşılamak. İşte bir seansına gelip 3 seansına gelmediğinde ona o şeyi vermek. Tamam bak ben buradayım. Tamam gelmedin ama tamam geleceğin zaman ben yine buradayım. Çünkü zaten böyle hani ihmal edilmeye zaten böyle yine bak yaptın hani numaranı. Hani böyle herkesin kulağını çekmeye çok hazır olduğu bir gruptan bahsediyorum. Orada sahiden bu güven ilişkisini kurmak çok önemli ve çok emek isteyen bir şey. Biraz da fedakarlık istiyor galiba. Hani böyle tabii aşırı fedakarlık şeması. Terapistin aşırı fedakarlık hastası için her şeyi yapması. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama hani insan çalıştığı gruba göre herhalde çerçeveyi de gözden geçirmeli. Elbette bazı kişilere gerçekten daha sert belki daha rigid çerçeveler koymak gerekiyor ama bazı insanlara daha esnek çerçevelerle herhalde yaklaşmak gerekiyor. Yoksa hani yani hayal kırıklığının arkasına bir hayal kırıklığı daha eklemek de hani çok da zor değil. O yüzden hani DB'li birinin değişim kapasitesinde yani nesne ilişkilerinin merkezi bir rol oynadığını hatırlamak gerekiyor. Literatürün de ortak görüşü bu. Benim de deneyimlerim bu yönde. İyi bir nesne ilişkisi. Hani ister terapiste kurulan, ister geçmişteki olumlu bir deneyimle, ister şu anki kız arkadaşla, iş arkadaşıyla neyse yani kişinin terapiden fayda görme olasılığını artırır. Bir kişinin hayatına birisi girdi ve onunla çok güzel, hani sağlıklı bir nesne ilişkisi var. Bu onun psikoterapiden de fayda görme şansını artırıyor. O yüzden hani bütün bu süreçte terapötik ilişkide ortaya çıkan o aktarım hem ego işlevlerini düzenleyici hem de mentalizasyon kapasitesini artırıcı bir rol oynuyor. Ya bak bu adam benimle ilgili ne düşünüyor acaba? Ya ben geçen seansa gelmedim. Bu seansa da 25 dakika geç geldim. Ne düşünüyor acaba benimle ilgili? Yani şimdi orada olmanız lazım ki kişi o mentalizasyonu yapabilsin. Yani yoksa siz kapıyı kapatırsanız Güner Hanım hani benim sekreterimin adı. Ya Güner Hanım tamam hani bu kişi yani biz buna bir randevu vermeyelim bir daha. Yani şimdi böyle insight şeyler var. Bazen psikiyatrist arkadaşlarla konuşuyoruz. Çünkü öyle insanlar var gerçekten. Mesela randevu alıyor gelmiyor, alıyor gelmiyor, alıyor gelmiyor. Haklı olarak da bir meslektaşlarım da hani o da bir şey değil mi yani hani ego işlevi değil mi? Kendini korumak için adaptif bir strateji. Yani bazı isimlerin bir şekilde randevu sürecine dahil olmasını engelleyen önlemler var. Yani bu zaten hani değil mi, bu dünyanın her yerinde böyle, hani havacılıkta bile var değil mi, böyle blacklist. Yani kara listeye girerseniz hani geçmiş olsun. Allah'tan hani şöyle bir şey yok yani, mesela bir psikiyatristlerin tümünün olduğu bir kara liste olsa düşünsenize mesela. Hayatınız boyunca psikiyatriste gidemiyorsunuz ya da işte psikologlara gidemiyorsunuz, kara liste. Biz bunu şeyde tartışıyoruz ya, hekim döven birisi artık sağlık hizmetlerine erişmesin. Yani en azından ücretsiz bir şekilde erişmesin. Yani hizmete erişmemek tabii çok haksızlık olabilir. Yani en azından hani Hipokrat yeminini falan, ama değil mi? Yani bedava da gelmesin elini kolunu sallayarak. Ama işte böyle çok hümanist bir yaklaşım var hekimlikte. Belki hani bu yıllardır gelen, süre gelen bir şey. Belki de böyle olması gerekiyor. Neyse, yani bir kişinin iyi nesnelerle olan deneyimlerini benliğine dahil etmesi, bunları da diğer ilişkilerine genellemesi, öz düzenleme kapasitesini, duygularını regüle etme kapasitesini güçlendirir. Yani DB'li bireylerin sahiden ihtiyacı olan şey bu. Mesela Kemberg'e göre terapötik ilişki kurabilmek ve suçluluk duygusunu hissedebilmek değişim kapasitesinin iyi göstergelerindendir. Yani mesela hasta seansına geç geldi ve orada bir suçluluk, bir kabahatli olma hissi var. Yani ya ben aslında yarım saat erken uyanabilirdim. Ya da ne bileyim, otobüse binmek yerine vapura binebilirdim. İstanbul'da da gerçi hani böyle tahmin edilemeyen çok fazla şey var. Vapura binseniz fırtına çıkar. Metrolar abuk subuk kapanıyor bazen. Neyse, yani işte bir şekilde tahmin edilemeyen şeyleri bir paranteze alırsak. Türkiye'de de çok fazla tabii bilinmeyen şey var. İnsanlar hani yani bununla ilgili bir sorumluluk duygusu hissettiklerinde aslında bu değişim kapasitesini hatırlatan bir şey. Bak sen evet yani tamam geç kaldın ama bak pişman görünüyorsun. Ya da bir hani bu konuyla ilgili böyle bir üzerine biraz düşünmüş gibisin yani. Hani benim seni beklerken ne hissettiğim hakkında bir fikrin oluşmuş gibi. Bunlar bence değerli şeyler. Bu iyi bir başlangıç noktası. Hani gel şimdi mesela kalan vaktimizi değerlendirelim. Ve yine pek çok kuramcı aslında bunu söylüyor. Mentalizasyon kapasitesi, yani tedavinin anahtarı, DB'li bireyler için çok önemli. Hani bu mentalizasyonu yapmak. Yani kişi kendi zihinsel durumlarını anlamlandırdıkça davranışsal sorunlar azalıyor. Bu yüzden hani zaman ve yoğunluk da çok kritik, önemli. Mesela bazı böyle çocuklukta yıkıcı davranışları olan kişiler, bunlar daha yavaş ilerleyiş gösteriyorlar. Fakat uzun süreli yoğun bir tedavide bu insanlar da farkı kapatıyor. Yani bir şeyi yavaş ilerlemesi ona dair ümidimizi azaltmamalı. Aksine tamam, yavaş ilerliyor ama daha uzun soluklu bir yol olacak. Belki daha yoğun çalışacağız ve göreceğiz ki bu fark kapanacak. Mesela çok ilginç çalışmalar var. Bunu yapmak tabii Türkiye ekonomisinde ne kadar mümkün olabilir? Fonagi ve Target böyle çok davranış problemleri olan çocuklarla çalışıyorlar. Diyorlar ki haftada 5 kez 3 yıl veya daha uzun süreli terapi en iyi sonuçları veriyor. 3 yılda enteresan bir şey. Yani ilaç tedavisinde de 3 yıl iyi sonuçları veriyor. Psikoterapide de 3 yıl iyi sonuçları veriyor. Bu DB'li bireylerde 3 yıl herhalde kritik bir eşik. Bir tedavide 3 yıl sabırlı bir şekilde kalmak. Yani aslında belki de bu bağlamda önemli. Yani herhangi bir şeye 3 yıl sabretmek iyileşmeye giden önemli bir adım. Yani isterseniz ilaç kullanın, isterseniz psikoterapiye gidin de isterseniz ikisini birlikte yapın. Teknik olarak hani terapist empatiye dayalı bir ilişki kurarak hani bireyin öz düzenleme kapasitesini geliştiriyor. Yani bu çok önemli. Ya Kohut'ta biz zaten bu kendilik psikolojisi eğitimlerinde de hep konuştuğumuz bir şey. Yani onu alacaksın karşına hani kapsayıcı bir şekilde, empatik bir şekilde. Hani gel bakalım hani anlat. Hani sen bak şöyle şeyler yaşamışsın. Bak böyle olmuş. Hani burada böyle hissediyordun herhalde. Bunu bu arada hani bu empatiyi önemsediği için Kohut bunu şöyle yapmayın diyor. Üzüldün. Sinirli görünüyorsun. Yani bu böyle yapmacık empatiler yapacağınıza hani hiç yapmayın diye söylüyor. Yani o duyguları yansıtmak, gerçekten hissederek yansıtmak. Bazen biraz böyle Kohutçu terapistler eleştiriliyor. Hani böyle çok duygularını gösterdikleri için, çok mimik ve jest kullandıkları için. Onlar çünkü empatiyi sahici bir şekilde yapmaya gayret ettikleri için, en azından hani bunu misyon edindikleri için belki biraz böyle psikodinamik, daha analitik uçtaki kişiler, hani onlar daha nötr kalmayı önemsedikleri için belki o duyguları yansıtmakla ilgili bir farklılık var, ama hani tarz meselesi, geri bildirim vermek, mesela baş edilemeyen duyguları küçük parçalara bölmek çok önemli. Yani çok sıkıntılı bir şey var, çok yoğun bir şey var. Bak sen burada sanki şurası ile ilgili böyle bir utanç hissettin. Bak şurası ile ilgili sanki biraz suçluluk hissediyorsun. Şurası sanki seni biraz üzmüş gibi. O baş edilemeyen duyguları küçük parçalara bölmek. Yani bu Aslında DB'deki her şeyi anlatan bir şey. Yani zorlu bir task var, karışık bir task var karşında hani. Yine küçük parçalara böl. Baş edemediği bir duygu var. Yine küçük parçalara böl. İnsanın hani baş edeceği şey, değil mi? Ego güçlerinin baş edeceği kapasite belli. Yani hepsiyle, tümüyle baş etmektense küçük küçük. Yine iç dış ve fantezi gerçek ayrımını bir şekilde öğrenmesine ya da bunu kavramasına yardımcı olmak ve erteleme kapasitesini geliştirmek. Burada hani zaten şey diyebilir diye belli biri. Ya biz her şeyi erteliyoruz zaten hani. Ondan bahsetmiyorum. Yani bir ödüle giderken ödülü biraz ertelemek. Oradaki sebat etmekle ilgili yani biraz beklemek, biraz sabretmek, biraz dayanmak ve sanki tutumunu kazandırmak. Yani sanki yani oluyor sanki. Yani ben böyle böyle yaparsam olabilir sanki. Hani ben işte her gün şu saatte kalkarsam işlerimi yetiştirebilirim sanki. O sanki hissi, sanki tutumu. Çünkü başından hani olmayacak, yapamayacağım, yine başarısız olacağım gibi bir yerden ya ben böyle yaparsam olabilir sanki. Hani böyle böyle şeylerle biraz daha meşgul olursam hallolur sanki. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Özellikle yine daha dinamik, analitik çalışıyorken DB'li bireyler için önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Başlangıçta tedavinin ilk dönemlerinde hani olumsuz aktarımlar yerine olumlu aktarımlar üzerinde durmak. Çünkü hani DB'li bireyler hani az önce de söyledim yani genellikle çocukluktan beri gelen böyle bir düşük benlik saygısına sahip olmak, reddedilmeye karşı yoğun hassasiyet. Yani bunu hatırlamak lazım. Yani hemen olumsuz aktarımları vermek değil. Yani işte ha bak sanki bana karşı böyle çok kızgın görünüyorsun. İşte sanki seni engelliyormuşum gibi. Hani sanki bak böyle buradan sana karşı böyle bir ne bileyim bir baskı varmış gibi. Hani böyle bir olumsuz aktarımı değil de olumlu aktarımı. Ha bak sen bu kadar işinin yoğunluğun arasında hani bak buraya geldin. Yani tebrik ederim. Ha bak sen işte bu kadar böyle kaosun içinde, bu kargaşanın içerisinde yine de hani bazı şeyleri böyle yapmakla ilgili bir motivasyona sahipsin sanki. Yani bunları belki hatırlamak, olumlu aktarımları biraz böyle öne çıkarmak. En azından tedavinin başına. Sonra evet yani o güven ilişkisi oluştuktan sonra kesinlikle önemli. Çünkü aktarım aslında ilginç bir şekilde yani aktarım üzerine konuşmak zaman algısını, gerçeklik algısını ve daha yukarı seviyelerdeki o düşünceleri de düşünmeyi de geliştiren bir şey. Çok önemli. DB'nin psikodinamik ve genel anlamda psikoterapisi ve kavramsallaştırması psikodinamik açıdan. Çünkü bu nörobiyolojiden travmatik deneyimlere kadar uzanan çok boyutlu bir yaklaşımı da bize sağlayan bir şey. O yüzden buradaki en önemli meseleyi yani bu karmaşık tabloyu anlamlandırarak kişinin hem iç hem de dış dünyasında anlamlı bir değişim yaratabilmek olduğunu hatırlamak lazım. Yani bu kişinin içinde ve dışında bir şeyler değişecek ve bu onun anlam dünyasıyla bağlantılı olacak bir yerden. Onun kendisinin istediği bir yerden olacak. Yani sizin istekleriniz, fantezileriniz değil de onun kendisi için uygun gördüğü yerlerden başlayacak. Evet, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hani bu podcast'i paylaşmak isterseniz lütfen paylaşın. Ben de memnun olurum. Podcast'la ilgili sorular sormak isterseniz eğer cevap verebileceğim sorularsa ben bunu paylaştıktan sonraki zamanlarda sosyal medya kanallarından ya da bunu paylaştığım bir tweetin altına ya da mail adresime info@cengizarca.com ona mail atabilirsiniz. Yani bu etkileşim önemli. Hani bir şey üretiyoruz ve dinleyicide nasıl yankılandığını duymak gerekiyor. O yüzden sizlerin yorumları, geri bildirimleri benim için çok önemli. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.